Çok teşekkür ederiz. Öncelikle sorularımızı yanıtlamayı kabul ettiğiniz için Sayın Ahmet İnsel. Türkiye'de yolsuzluk operasyonu sürecini değerlendirmenizi istiyoruz. Öncelikle operasyon hükümetle Gülen hareketi arasında bir anlaşmazlık şeklinde yer alıyor. Hem Türkiye'deki basında hem de yabancı basında. Siz ne düşünüyorsunuz?
Tabii bunun böyle bir boyutu var. Gülen cemaatinin ve hükümet arasında ciddi bir çatışma vardı. Bu dershanelerin kapatılmasıyla iyice ortaya çıkmış bir çatışmaydı bu. Bunun geriye tabii bunun bir arkası var. Ta MİT başkanının tutuklamaya teşebbüsünde en zirve noktasına ulaşmıştı. Bugün artık daha da büyük bir zirveye gelmiş durumda. Artık açık biçimde çatışıyor iki taraf ve bu dershanelerin kapatılmasına karşı Gülen cemaati içindeki bir kesim savcı ve polisin karşı atağı, ama diğer taraftan da belli ki ellerinde güçlü belgeler var ve yolsuzluklarla ilgili iddialar yabana atılacak iddialar değil. Bu Türkiye'de maalesef yıllardan beri söylediğimiz bir şey vardı. Türkiye'de devlet birden fazla gücün elinde paylaşım alanı olduğu için ortaklık bozulduktan sonra şimdi iki taraf birbirini tasfiye etmek üzere karşı hamleler yapıyor. Yolsuzluklarla ilgili iddiaların olduğu sırada hükümet de biliyorsunuz birkaç saat önce İstanbul'daki belli başlı bütün polis müdürlerini görevden aldı ve bir karşı hamle yaptı. Büyük bir sarsıntı var şu anda emniyet.
Ben onu soracaktım. Emniyet müdürlerinin görevden alınması sizce neye işaret ediyor?
Karşı atak. Yani hükümetin yaptığı bir karşı atak. Aynı zamanda o emniyet müdürlerini görevden aldığımız andan itibaren Türkiye'de biliyorsunuz adli polis yok. Savcılar soruşturmaları polis aracılığıyla yürütebilirler. Dolayısıyla o emniyet müdürlerini görevden aldığı andan itibaren yerine eğer kendisinin yakın emniyet müdürlerini getirebilirse olayın yayılmasını, örneğin basına polis üzerinden geçmiş Ergenekon balyoz davalarında olduğu gibi basına polis üzerinden bilgi verilmesinin engellenmesini, başka yerlere gitmesi, yani biraz denetim altına almaya çalışıyor hükümet şu anda. Büyük bir sarsıntı geçiriyor tabii.
Bülent Arınç'ın açıklamalarına bu noktada değinmek istiyorum. Onlarla ilgili yorumlarınızı almak istiyorum. Bakanlarla ilgili kararı başbakan verecekleri, zaten bir kabine değişikliği bekleniyordu. Nasıl olur bundan sonra sizce?
Bilmiyorum nasıl olacağını, herhalde onlar da şu anda bilmiyorlar. Bakanlarla ilgili bir kabine değişikliği bu konuda bu süreçte hızlanabilir. Diğer taraftan bazı bakanlar çocuklarıyla ilgili iddiaların olan bakanlar kendileri istifa etmek isteyebilirler. Böyle bir istifa mekanizması tabii bir ölçüde Tayyip Erdoğan'ın bir tür emniyet sigortalarını atması ve kendisi ve yakın çevresine ve partiye daha fazla zarar vermemesini sağlamak için düşünülebilir. Ama Tayyip Erdoğan'ın tavrı genellikle ben bu tür durumlarda yakınımdaki kimseleri bu çatışma ortamında kurban vermem tavrı olduğu için bilmiyoruz. Bugüne kadar böyle bir şey yapmadı. Ama bugün belki yapmak zorunda kalabilir. Ama şu anda AKP hükümetinin 12 yıldan beri geçirdiği en büyük sarsıntı diyebiliriz. Çünkü diğer sarsıntılar, yani bu 367 kararı alındı hatırlıyorsunuz. 2007'de Cumhurbaşkanı seçimle ilgili Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar bir hukuk dışı bir karardı. Fakat ona karşı Tayyip Erdoğan'ın elinde güçlü şeyler vardı ve erken seçim kartını ortaya atmıştı. Şimdi biraz daha zor durumda.
O noktada mevcut tablonun yerel seçimlere ne etkisi olur, onu sormak isterim.
Tabii ki olacaktır. Bu durumda AKP seçmenleri açısından yolsuzluk çok hassas olunan bir konu ve eğer gerçekten yolsuzluk iddiaları doğrulanırsa bunun AKP'ye bir seçmen olarak bir etkisi olacaktır. Seçmenlerin bir kısmı, yani kemik militan AKP seçmeni değil ama DYP'den, ANAP'tan, hatta bazıları CHP'den AKP'ye seçmen olarak gelmiş kesim açısından bu sırtını AKP'ye dönmek veya en azından seçimlerde oy vermemek gibi bir tavır içine girebilirler.
Biraz daha Bülent Arınç'ın açıklamalarına değinmek isterim. Psikolojik harple karşı karşıyayız. Yıpratma kampanyası başlatıldı bize karşı. Türkiye ekonomisi karalanmak istenmiştir şeklinde öne çıkan yorumlar var Bülent Arınç'tan. En üst düzey isim şu ana kadar hükümet adına konuşan. Bunları nasıl yorumluyorsunuz?
Eğer ortada bir suç varsa Bülent Arınç'ın bu suçları savunması biraz garip olur. Eğer gerçekten suç varsa, ne zaman ortaya çıkarsa çıksın, taktik olarak da çıksın, bunlar suçtular. Ergenekon davalarında söylediğimiz bir şey vardı. Ergenekon davalarında tutuklanan ve yargılanan insanların bir kısmı gerçekten suç işlemişlerdi. Ve bunlar pek hukuki olmayan yollarla ortaya dökülmüştü, hatırlayacaksınız. O zamanlar Bülent Arınç'ın benzer şeyler söylediğini hatırlamıyorum. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi kendisinin güçlenmesini sağlayan geçmişteki yöntemlerle karşı karşıya aynı zamanda. Söylediği sözler arasında şu dikkatimi çekti. Yani polisler görevi kötüye kullanmışlardır, amirlerine haber vermeden işlem yapmışlardır. Bu Türkiye'de ciddi bir sorun çünkü maalesef Türkiye'de adli polis olmadığı için İçişleri Bakanlığı bütün soruşturmalarda, polisin yaptığı soruşturmalarda doğrudan taraf konumunda. Tabii İçişleri Bakanı'nın oğluyla ilgili bir soruşturma yapıldığında polis İçişleri Bakanı'na nasıl haber verecek? Burada bir gerçekten Türkiye'de adli polis ihtiyacının çok açıkça ortaya çıktığı bir vakayla karşı karşıyayız. Şu anda savunmak için böyle bir operasyon tabirini çok kullanıyorlar. Türkiye'ye karşı bir operasyon yapıldığı ifadesini çok kullanıyor. Bülent Arınç kullanıyor. Bütün AKP'ye yakın basın bunu kullanıyor. Fakat iki şeyi ayırmak lazım. Yani bir taraftan bir kesimin devlet içinde hükümete karşı bir yıpratma operasyonu başlattığı açık. Ama diğer taraftan ortaya dökülen deliller hakikaten suç teşkil ediyorsa da bunların üzerinin örtülmemesi ve burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi içinde temizlik yaparak bunun üzerinden altından kalkabileceği kanaatindeyim.
Arınç'ın açıklamalarında bir dikkat çekici cümlede devlet içinde illegal örgüt şüphesi iması vardı. Devlet içinde kümelenmiş illegal bir örgüt varsa bunu ortaya çıkarmakta boynumuzun borcu olsun şeklinde ifade etti. Bunda bir alt metin var mı sizce?
Tabii bu birkaç aydan beri ifade edilen bir şeydi. Cemaatin devlet içinde devlet şeklinde örgütlendiği iddiası AKP'ye yakın gazeteciler çevrelerde birkaç aydan beri dile getiriliyordu. Paralel devlet de kurulmuştur diye. Fakat burada şunu unutmayalım ki böyle bir şey olduysa bu AKP yönetiminin onayı ve bilgisi dahilinde oldu. Bunu kendilerine rağmen olmuş bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu zaman içinde çoğumuzun, en azından Türkiye'de demokratların, bazı gazetecilerin yıllardan beri söylediği bir olguyu şimdi AKP'liler iş kendilerine gelince dile getiriyorlar. Ama bunu daha evvelden biliyorduk ve burada bunun oluşmasında Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin de büyük sorumluluğu var.
Son iki gündür her gün yeni bir gelişmeye uyanıyoruz. Yarın sabah ve daha sonrasındaki günler yeni gelişmeler olur mu sizce? Bu başlangıç mı? Nasıldır öngörünüz?
Evet. Büyük ihtimalle bunun burada karşı hamlelere karşı hamleler şeklinde gelişecek. Bunda şöyle bir şey diyebiliriz. Yıllardan beri Türkiye'de çok büyük bir güç birikmesi oldu. Otoriter bir rejimdeyiz. Ve o otoriter rejimlerde bu tür güç birikmeleri cerahat birikmesidir ve cerahat taşıyor artık ve üzeri örtülemeyecek şekilde taşıyor. Buradan Türkiye temizlenir, arınır ve buradan daha temiz bir Türkiye çıkar mı? Bilmiyorum. Bunu temenni edebiliriz sadece. Yalnız bu tür çatışmalarda bir taraf Türkiye'de diğer tarafı tasfiye ettiğinde sistemi değiştirmiyor. Taraflar bir kesim iktidardan devriliyor, çekiliyor. Fakat o boşluk eski sistemin yöntemiyle başkaları tarafından dolduruluyor. Dolayısıyla buradan Türkiye demokratikleşme konusunda bir hamle yapar mı sorusu şu anda sadece soru. Bunun yanıtı muhakkak olur diyemiyoruz maalesef.
Bundan sonra ne olabilirin yanıtı da buydu sanırım.
Evet, önümüzde seçimler var. Seçimler her zaman Türkiye'de iktidar açısından, iktidarların belirlenmesi açısından önemlidir. Zannediyorum, umarım önümüzdeki seçimler bu seçmenler açısından daha hukuk devletine sadık bir demokratik Türkiye tercihinin ifadesi için bir fırsat olur. Ama gerçekten çok büyük bir güç yoğunlaşmasının yarattığı, baş dönmesinin, kibirin yarattığı bir var. Ve diğer taraftan da şunu görüyoruz ki Türkiye'de evet Adalet ve Kalkınma Partisi askeri vesayet rejimini böyle bu yöntemlerle temizledi. Ama şunu görüyoruz ki eğer bu yöntemler değil de daha hukuk açısından daha sağlam, daha açık, daha hukuk devletine uygun yöntemler kullanılmış olsaydı karşısındaki bugün çatıştığı güç de bu kadar güçlenmiş olmazdı.
Sayın Ahmet İnsel, teşekkür ederiz sorularımızı yanıtladığınız için.
İyi günler.